Bahri kainat, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin, âl ve ashabının, enbiya-i izam, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarına, hususuyla manevi huzurlarında bulunduğumuz sultanlar mürşidi, sultanlar sultanı, aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmet-i Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ehlihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı vakitler olsun kıymetli kardeşlerimiz. Recep-i Şerif ayındaki Miraç kandiline bir hazırlık olarak İsra suresinin 23. ayetinden 39. ayete kadar olan bölümleri sohbet mevzu olarak konuşalım arzu etmiştik. Evet, Miraç gecesini idrak ettik Rabbimizin lütfuyla. Arkadan Şaban'ı da idrak ettik ve Berat gecesini de yaşadık. Artık şimdi Ramazan'ın eşiğindeyiz. İnşallah bir hafta sonra da Rabbimiz lütfeder Ramazan-ı Şerif'i hep beraber büyük bir neşeyle, büyük bir özlemle, hasretle beklediğimiz Ramazan-ı Şerif'i de idrak ederiz. Dolayısıyla bugünkü sohbetimizde de inşallah bu İsra suresindeki 10 önemli hatırlatma vardı. Bugün de son bölümü Rabbimizin lütfuyla inşallah bir Kur'an-ı Kerim sohbeti olmuş olur yine de. Evet, şöyle bir geçmiş sohbetlerimizi özetleyecek olursak, Yüce Rabbimiz bu 23. ayetten İsra suresinin 39. ayeti kerimeye kadar bizlere 10 önemli hususu hatırlatıyordu. Her şeyden önce, tabii bütün emirlerin başında Rabbimize iman ve ibadet geliyor. Her şey onunla başlıyor ve her şey onunla bitiyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Hayatın anlamı da bu. Biz Allah içiniz, Allah'ın var etmesiyle dünyaya geldik ve sonunda yine ona döneceğiz. Kafileler geliyor ve gidiyor. Onun için bütün emirlerin başında Rabbine ibadet et, Rabbine itaat et, Resulüne itaat et, ona iman et geliyor. Sonra ikinci bahis anne baba hukuku diye ifade edilmişti ayet-i kerimede. Üçüncüsü böyle sırayla örgü gibi devam ediyor. Akrabalar, yoksullar, yolcular, yolda kalmışlara da ikram et diye buyruluyor. Yetimlere ikram et buyruluyor. Sonra gelecek. Sonra da yasaklar başlıyordu. Sakın cana kıyma. Yani özellikle de hani rızık korkusuyla çocukları öldürmeyin. Zinaya yaklaşmayın. İnsan hayatı mukaddestir, mübarektir, mükerremdir insan. Bizatihi insan hayatına da saygı gösterin, öldürmeyin. Daha sonra yetim malına yaklaşmayın. Bugünkü sohbetimizde mevzu olacak olan da yine ölçüyü yanlış yapmayın, zan üzerine hareket etmeyin ve nihayet yeryüzünde de böbürlenerek, kibirlenerek yürümeyin. Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın Habibine vahyettiği hikmettir. Hikmet sadece derin düşünce değil demek ki demiştik. Hikmet şu ilahi ölçüler içerisinde yaşamaktır. Allah Teala'nın bize emrettiklerini, Allah Teala'nın bizim için seçtiklerini ve bizim için uygun görmediklerinin farkında olarak güzel bir hayat yaşamaktır ki ona hikmet diyoruz işte. Evet, bugünkü tefsirini yapacağımız ayet-i kerimeler, geçen hafta son ayet şuydu. Ve اَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا hangi şekilde olursa olsun bir söz verdiğinizde o sözü yerine getirin. Bununla bitirmiştik. Sonra da Cenab-ı Hak belki bütün toplumların adeta içtimai dengesini sağlayacak, toplumdaki bütün fesatlıkları, yanlışlıkları önleyecek temel bir ölçü koyuyor. O da وَاَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ Ölçtüğünüz vakit tam ölçün, tarttığınız zaman da doğru teraziyle tartın. Tabi ölçtüğünüz zaman tam ölçün, tarttığınız zaman doğru teraziyle tartın deyince sadece aklınıza marketler, pazar yerleri gelmesin. Hayatın bütün alanlarında tartılar var. Mimarın tartısı ayrı, mühendisin tartısı ayrı, ne bileyim imalatçının, sanayicinin tartısı ayrı. Böyle sadece bu konuyu konuşmaya kalksak belki haftalar sürer. Evet, bir dostumuz anlatıyor böyle. Diyor ki, baktım diyor bir yerde, tanıdım da bir yer diyor. Üzerinde, kutunun üzerinde yazıyor, %100 halis tereyağı diye diyor. Ne güzel diyor, gittim diyor. İnsanın aklına bazen bir şey gelir diyor. Yani inanıyorum ama ya gene de bir baktırayım şuna diyor. Laboratuvara gönderdim. Ne yazık ki %100 halis değilmiş diyor. Yani yaparken ayrı bir vebal, üzerine yazarken ayrı bir vebal. Sonra diyorsun ki Allah'tan korkmuyorsun kardeşim yani. Mesele ne yağ meselesi değerli kardeşlerim, ne bir kilo eksik ne bir kilo fazla meselesi. Mesele insanın egosu. Mesele insanın ilahi ölçülerin dışında olması. Onun için Cenab-ı Hak ne kadar önemli bu ayet-i kerime. Vezinu bil kıstasıl müstakim. Tarttığınız ölçünüz doğru olsun önce. Tarttığınız doğru olsun. Ama arz ettiğim gibi her alandaki tartı farkıdır. Yazının da bir ölçüsü var. Evet. Bizler yazıyoruz, çiziyoruz. Kaleminiz doğru olsun o zaman yani. Eğri kalemle yazmayın. Eğri kalemle yazmayınız. Eğri kalemle yazarsanız dalalete sebep olursunuz. Doğru kalemle yazarsanız eğer kaleminiz doğruysa Cenab-ı Hak nun vel kalemi ve ma yasturun diyor değil mi? Kaleme yemin olsun diyor Allah Teala. Evet, kimisinin de kalemin ayarı bozuk. Kaleminin ayarı bozuk, oradan fitne çıkıyor. Oradan deizm çıkıyor. Ondan Allah'ın dine inkar çıkıyor. Oradan hadis karşıtlığı çıkıyor. Oradan Kur'an'a iftira çıkıyor. Çıkıyor. Terazi deyince sadece marketin, bakkalın, pazarcının terazisi değil terazi. Allah Teala ve veda'al mizan ellâ tetgav fil mizan. Allah hayatın bütün alanlarına ölçüler koymuştur. Sakın ölçünün dışına çıkmayın buyuruyor. Onun için de özellikle de tabii biraz daha insanların günlük yaşayışlarının içerisinde, alışverişlerde bu hususlar çok daha böyle her gün yaşandığı için de Allah Teala bu hususta müminlere bakın, ayet-i kerimeler bizim bütün hayatımızı nasıl örüyor kıymetli kardeşlerim? Rabbimiz bizi mükerrem insanlar olarak yaratmış, mükerrem bir varlık olarak. Allah kendilerine rahmet eylesin. Merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu kaddesallahu sirra hemen hemen her sohbetlerinde bu ayeti kerimeyle başlardı sohbetlerini. وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Biz bu Adem oğlunu mükerrem, şerefli, izzetli bir varlık olarak yarattık. Ama derdi ki bu mükerremiyeti etinden kemiğinden dolayı mı? Hayır, etinden kemiğinden dolayı değil. Ondaki o ilahi nefhadan dolayı, Allah Teala'nın ona verdiği emanetten dolayı, yeryüzündeki halifelik emanetinden dolayı, yeryüzünde Allah'ın istediği gibi yaşayacak ve yeryüzünde Allah'ın muradını inşa edecek, tebliğ edecek, yerleştirecek yeryüzüne. Yani yeryüzü ilahi iradeye uygun bir hayat yaşayacak. Eşya da ona uygun olacak. Tabiat da o şekilde akıp gidecek. Kısaca insanın böyle büyük bir mesuliyeti var. Böyle bir mesuliyet yerine getirdiği için de insan Allah katında şerefli bir varlık oluyor. O bakımdan da değerli kardeşlerim, gerçekten insanın bütün alanlarındaki hayat tarzını Yüce Kelam tanzim etmiş. Ki ayetin sonunda gelecek zaten, yürüyüşümüze kadar Allah Teala tanzim ediyor. Ses ayarımıza varıncaya kadar tanzim ediyor. Aile hayatımızı nasıl kuracağız ölçüler koymuş. Farz-ı mihal diyelim, hani geçimli olmuyor, boşanma oluyor. Boşanmaya bile ölçü koymuş. Ben boşarım giderim hocam iki kelimeyle, değil öyle. Onun da ölçüsü var yani, onun da bir nizamı var. Öleceksin, mirasının taksimin nizamı var. Evine gireceksin, girmenin bir ölçüsü var evine girmenin. Çocuğunla ilişkinin bir ölçüsü var, ailenle ilişkinin bir ölçüsü var. Hayat ilahi ölçüler üzerine kurulmuş. Ve vada'al mizan. Allah her şeye bir ölçü koymuş. Ama burada biraz daha hani tartı dediğimiz, ölçülüp tartılan hususlarda Yüce Rabbimiz, ölçtüğünüz vakit tam ölçün, tarttığınız zamanda özellikle şu ayeti kerime hatırınızda kalsın kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak önce tam ölçün diyor, sonra da terazinize bir bakın yani. Evet, terazinize sık sık kontrol edin. Dil terazinize bir bakın, göz terazinize bir bakın. Doğru mu konuşuyor, eğri mi konuşuyor? Göz teraziniz doğru mu çalışıyor? Başka türlü mü hakikaten? Onun için hayatımızın her tarafında teraziler var. O terazilere dikkat etmek gerekiyor. Onun için Rabbimiz, tarttığınız zaman doğru teraziyle tartın. Hani derler ya, sözünü tartın da öyle konuşun, değil mi? Bak, sözümüz için bile biz tartı kelimesini kullanıyoruz. Sözünü tarttın mı diyorlar. Yani bir yerde böyle ters konuştuğunuz zaman, yanlış konuştuğunuz zaman sözünü tartıyor musun sen diyorlar. Demek ki söz de tartılan bir şey. Göz de tartılan bir şey. Bakışlar tartılan bir şey. Onun için de Cenab-ı Hak, tarttığınız zaman doğru teraziyle tartın. Zira bu sizin için daha hayırlı, sonuç itibariyle daha güzeldir. Öyleyse ölçü ve tartıyı tam yapmak, eksik veya fazla yapmamak, kul hukukuna riayet bakımından çok mühim bir kaidedir. Tabii biraz önce arz ettiğim bu konu belki çok daha özel, müstakil bir konu ama hemen hatırıma bu Mutaffifin suresindeki ilk ayetler geldi. Cenab-ı Hak وَيْلٌ لِلْمُتَفِّفِينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَكْتَالُوا يَسْتَغْفُونَ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Ölçüde ve tartıda. Tabi tekrar tekrar ifade ediyorum. Ölçü ve tartı sadece pazarın ölçüsü tartısı değil, manavın ölçüsü tartısı değil, marketin ölçüsü tartısı değil, hayatın bütün alanlarındaki ölçüler ve tartılar, onlarda eksik yapmadıklar olsun. Kendisi her şeyi tam tamına almak ister ama insanlara yaptığı zaman da eksik yapar. Yani kimse benim hakkıma tecavüz etmesin der ama kendisi herkesin hakkına tecavüz eder. Sözüyle tecavüz eder, gözüyle tecavüz eder, zannıyla tecavüz eder, eder. Onun için de bu noktada değerli kardeşlerim, hem ilahi tembihler hem de nebevi tembihler çok çok daha bizim gündemimize girmesi gerekiyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Hayatı dikkatli yaşamak gerekiyor. Niye? Allah Teala bu ümmeti hayırlı bir ümmet. Fertleri Cenab-ı Hakk'a tam yönelmiş, Allah'a tam teslim olmuş ve o teslim olmuş topluluk da hayırlı bir topluluk. Siz hayırlı bir ümmetsiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Küntüm hayra ümmetin. Evet, siz hayırlı bir ümmetsiniz. Yani hayırlı bir öncü topluluksunuz. İnsanlar için çıkarılmış bir topluluksunuz. Peygamber size model olacak. Ve yekunur rasul aleyküm şehiden ve tekunu şuhada alennas. Bütün insanlık size bakacak. Ticaretinize bakacak, muamelatınıza bakacak, mimarinize bakacak, sokağınıza bakacak, çarşınıza bakacak, kıyafetinize bakacak, sözünüze bakacak, gözünüze bakacak. Siz böyle bir ümmet olmanız gerekiyor. Yani insanlığın önünde başka insanların, İslam'da buluşamayan insanların gıpta edeceği bir topluluk olmak durumunda ümmet. Ama şimdi ümmet daima hep bir yerlere takılmış gidiyor. Bakalım nereye kadar gideceğiz yani. Evet, ümmet öncü topluluk demek. İmamlıktan geliyor hani, imam diyoruz ya. İmamlık, anne, sonra ümmet, önde giden topluluk demek. Cenab-ı Hak inşallah bu ümmet asırlar boyu gerçekten değerli kardeşlerim öncü topluluk olmuş. Evet, dünyanın öncü topluluğu olmuş. Farklı medeniyetlerimizde, Endülüs medeniyeti ayrı bir öncü topluluk, Abbasi medeniyeti öncü bir topluluk, Osmanlı medeniyeti öncü bir topluluk, daha farklı Orta Asya'daki topluluklar, sanatta, mimaride, fazilette adeta daha önceki sohbetlerimizde faziletler medeniyetini konuşuyorduk. Yine inşallah devam ederiz o konulara. Ama bir zaman gelmiş ki adeta ümmet donmuş, kalmış. Böyle yeniden inşallah bu ümmete Allah Teala yeni idrakler, yeni heyecanlar, belki Ramazanlarda yepyeni değerlendirmeler, muhasebeler lütfeder de yine bu ümmet, ümmet olarak insanlığın önünde olur. Kıpta edilen ümmet haline gelir. Bu bakımdan kıymetli kardeşlerim, fert ve toplum olarak Müslümanların çarşı ve pazarda her türlü ticari ve iktisadi münasebetlerde bu kaideyi tatbik etme ve ettirme mesuliyeti vardır. Çünkü insanlar arasında güven, huzur, barışın sağlanması, toplumda refahın artması için bu ölçüye riayet zaruridir. Bir de meselenin uhrevi boyutu çok daha önemlidir. Meselenin uhrevi boyutu çok çok daha önemlidir. Ahirete bir kul hakkıyla gitmek, o da ayrı bir konu. Yani dünya hayatı için elbette ki ölçülerin düzgün olması çok önemli. Dünya sulhu için, insanların birbirine güvenmesi için. Ama bir de işin uhrevi boyutu var. Hani çok dinlemişsinizdir bu hadis-i şerifi, şimdi hatırıma geliverdi hemen. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müflis kimdir sizin için? Siz kime müflis dersiniz? Derler ki, ya Resulallah, biz dünyada işte malını, mülkünü böyle elinden çıkarmış, kaybetmiş ama borçları bir türlü kapanmayan insana müflis deriz. Hani hukuki olarak müflis kimdir? Varlığı borçlarına yetmeyen insana müflis deniyor hukuk dilinde. Varlığı var ama borçları daha fazla. Varlığı borçlarına yetmeyen insana iflas etti deniyor yani. Dükkanı var, serveti var ama borçları daha fazla. Efendimiz buyuruyor ki, o değil diyor müflis aslında. Peki müflis kim? Bir adam kıyamet gününde gelir. Fakat üzerinde o kadar çok kul hakkı vardır ki. Birisinin gıybetini yapmıştır, birisine sövmüştür, birisine eksik tartmıştır. Böyle yaşarken her gün aleyhine bir borç yazılmıştır. Her gün aleyhine bir borç yazılmıştır. Ama namaz da kılmıştır, oruç da tutmuştur, hacca da gitmiştir belki. Onlar da alacaklarına yazılmıştır yani. Hayır tarafına yazılmıştır. Ama o alacaklara karşı ahirette geçen iki tane şey var kıymetli kardeşlerim. Ya sevaplarınızdan bir şey vereceksiniz veya yetmiyorsa onun borcunu hafifleteceksiniz. Günahını alacaksınız yani. İnsanın diyor namazı biter, orucu biter, diğer ibadetler biter, hepsi biter ama hala borçları bitmez. Evet, namaz kalmamış, oruç kalmamış, zekat kalmamış bir değilse. İyilikler yapmış kalmamış, hasta ziyareti yapmış kalmamış, hepsi gitmiş yani. Niye alacaklılar sırada bekliyor? Sonra, ondan sonra da İnsanların derler ki öbürleri alacağımız bir şey yok ama bari günahımızı yüklensin. Biz daha az günaha gidelim. İşte diyor Efendimiz müflis budur. Efendimiz bizi çok uyarıyor sevgili kardeşlerim. Hani bir anne bir baba çocuğunun nasıl başına bir sıkıntı gelmemesini isterse o Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayeti kerimede buyruluyor ya, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفِسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ bil müminine raufur rahim. Size çok düşkün bir peygamber yani. Ayağınıza diken batsa, kendi ayağına batan dikenden daha fazla üzülen peygamber. Rauf bir peygamber, rahim bir peygamber. Cenab-ı Hak kendi zatına ait o iki sıfatı peygamber içinde kullanıyor. Onun için de Efendimiz hem şu dünya hayatımızın güzel gitmesini, huzurlu olmasını istiyor. Evimizde huzurlu olalım, alışverişimizde huzurlu olalım, sokakta huzurlu olalım, iş hayatımızda huzurlu olalım. Ve onun için de kendisi bize üsve-i hasene dediğimiz en güzel bir model olmuş. Ama esas ahiretimizi düşünüyor Resulullah Efendimiz. Bu dünya geçer diyor, acılıyla da tatlısıyla da. Ben sizin esas yarın Allah'ın huzuruna varacağız. Allah'ın huzurunda ben mahcup olmak istemiyorum. Bakın ne kadar önemli bir şey yani. Hani bazen deriz ya değerli kardeşlerim, evladımız bir şey yapacak olsa, aman evladım bak dikkat et. Bizi bu şehirde herkes tanır. Bizim ailemizi herkes bilir. Ailemize bir söz getirme sakın evladım. Sen sen değilsin. Sen bak şu ailenin evladısın, şu ailenin oğlusun, şu ailenin kızısın. Bizim ailemize bugüne kadar bir kötü laf gelmedi. Ne ticari hayatımızla ilgili, ne komşuluk hayatımızla ilgili, ne iffetimizle ilgili bu aileye bir söz gelmedi. Dikkat et evladım dersiniz. Resulullah Efendimiz de aynı şekilde Rabbimin huzurunda beni mahcup etmeyin diyor. Ya ben sizi savurmak durumunda kalmayayım. E ne yapacağız ya Resulullah? O zaman dikkat edin. İbadet hayatınıza dikkat edin. Ferdi hayatınıza dikkat edin. Aile hayatınıza dikkat edin. Ticari hayatınıza dikkat edin. Elinize dikkat edin. Gözünüze dikkat edin. Güzel güzel yaşayın yani. Hani dağ başına çıkın da orada yaşayın demiyor Allah'ın Resulü. Ayet-i Kerime ne kadar güzel açık bize. Ricalun la tulihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah ve ikamis sala ve itaiz zeka yekâfuna yevmen tetekallebu fihil kulubu vel ebsar. Onlar öyle adamlardır ki bakın. Öyle adamlardır ki ticaret içindedirler. Ama o ticaretleri onları Allah'ı zikretmekten alıkoymaz. Namaz kılmaktan alıkoymaz. Namaza engel olmaz yani. Ticaret namaza engel olmaz. Allah'ı zikretmeye engel olmaz. Zekat vermeye engel olmaz. Ya yekâfûne yevmen. Hep böyle o günün korkusuyla, endişesiyle yaşarlar. Evet, namazını da kılar, zekatını da verir, Allah'ı da zikreder ama bir taraftan da ticaretini yapar. Maksat Allah'tan gafil olmamak. Hani Allah'tan gafil olmadan bu hayatı yaşamak. Onun için de biraz önce ifade ettiğim meselenin uhrevi boyutu çok daha önemlidir derken bunu kastediyor elbette ki tefsirlerde. Yani dünyada evet yapar gitsiniz geçersiniz ama öyle veya böyle biter dünya. Ama bir de öbür tarafta hesap var. Onun için hayatı ahiretteki hesaba göre yaşamak lazım. Evet, bir ahiret gerçeği var. Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin. Tabii muhterem Osman Nur Topbaş hocamızın sohbetlerinde sık sık böyle ifade ettiği bir gerçek var. Bugün şu dünyada yaşadığımız bu 7 milyarlık, 8 milyarlık dünyada ağırlıklı görüş ahiretsiz dünya telakkisi. Sanki ahiret yok. Öleceğiz toprak içinde kaybolup gideceğiz gibi. Tıpkı yani İslam'ın geldiği günlerdeki müşriklerin mantığı. Öleceğiz, kaybolacağız. Bitti hayat. Yok, bitmeyecek hayat. Yepyeni bir hayat başlayacak kıymetli kardeşlerim. Ve bil ahireti hum yukinun. Biz ahirete yakinen inananlardanız. Elhamdülillah. Şek de yok, şüphe de yok. Bu hayattan sonra bir hayat var. Bu hayattan sonra hayat varsa, bu hayatta ebedi mutluluk var. Ama bir sorumluluk, bir hesap verme de var. Onun için de hayatı ona göre yaşamak lazım. Hayatı ona göre yaşamak lazım. Uhrevi boyutunu hayatımızın daima göz önünde bulundurmak durumundayız. Zira Allah Teala hak sahibi razı olmadıkça kul hakkını da affetmemektedir. Evet, kul hakkını da affetmemektedir. Öyleyse ölçü ve tartıya dikkat edenler, hem insanlar yanında sevgi ve saygı görürler, hem de Cenab-ı Hak nezdinde makbul bir kul olurlar. Aynı zamanda böyle davranmanın neticesi de çok güzeldir. Dünyada hep fayda sağlar, ahirette de sevap elde etmeye vesile olur. Ancak arz ettiğim gibi bunu birkaç defa belki tekrarlıyorum, ölçüler hayatın bütün alanlarında var. Zaman zaman işte depremler oluyor Türkiye'de. Diyorlar ki demirini eksik koydu. Ölçüye dikkat etmemiş yani. Ne bileyim, katını fazla çıktı. Ölçüye dikkat etmemiş. Derenin kenarına yaptı. Ölçüye dikkat etmemiş. Değil mi? Başka türlü imalatta bakıyorsun, şunu aldım diyor 2 gün sonra. Araba alıyor, kaza yapıyor. Ölçüsüne dikkat etmemiş. Hayat gerçekten ölçüler üzerine kurulmuştur kıymetli kardeşlerim. İnsanoğlunun muhtaç olduğu her şeyin kendi ölçüsü var. Allah Teala ise kainatı bir ölçüyle nizamla yaratmış yani. Bir ölçüyle nizamla yaratmış. Güneş kendine göre doğmuyor. Dünya kendine göre dönmüyor. Ona bir ölçü konmuş, milimetrik ölçü konmuş hem de. O nasıl nizama konduysa o şekilde dönüyor. Güneş ne zaman doğup ne zaman batacaksa ona göre doğuyor, ona göre batıyor. İnsanoğlu da gerçekten hayatın hangi alanındaysa oralarda ölçüye dikkat edecek. Cenab-ı Hak da ölçüye dikkat edin buyuruyor. Sonra burada tabii o bir daha çok maddi alandaki bir ölçü, bir de manevi hayatımızla ilgili biraz daha farklı bir ölçü var. O da nedir peki? وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلِيمٍ Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz, gönül bunların hepsi yaptıklarından sorumludur. Günümüzün belki de en çok üzerinde durulacak konularından biri de bu. Duyduğum her şeye ben inanırım, gördüğüm her şeye inanırım. Hayır. Hele hele bugün böyle yaşadığımız dünyada görüyorsun işte yapay zekayla neler uyduruyorlar. Nice insanlara neler söyletiyorlar. Aa diyorsunuz, bak nasıl söylemiş diyorsunuz, ne yapıyor diyorsunuz. Hiç insanlar tetkik etmeden kanaat sahibi oluyorlar. Onun için aman kıymetli kardeşlerim, gerçekten zamanımızın en büyük fitnelerinden bu, insanların zanla hareket etmeleri. Ellerinde delil olmadan kanaat sahibi olmaları. Diyoruz ki Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar bir mucizedir. Evet, bazı ayetlerin gündeme gelişleri zamanla ne kadar farklı oluyor. Bir hadis-i şerif var. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kişinin her duyduğunu söylemesi günah olarak ona yeter. Duydum ben. Duydun da doğru mu duydun, eğri mi duydun? Sana söyleyen doğru mu söyledi, eğri mi söyledi? Söylüyorlar efendim. Söylüyorlar ama acaba doğru mu söylüyorlar? Onlar eğri söylüyorlar. Siz de eğri sözün sözcülüğünü yapıyorsunuz. Her duyduğumuzu söylemek hakkına haiz değiliz. Evet. Hakikatine vakıf olmadan. Bu ayet-i kerime gerçekten hepimiz için çok önemli bir hayat düsturu. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin de peşine düşme. İnne sem'a vel basara vel fuade kullu ulaike kâne anhu mes'ûlâ. Çünkü kulakta, gözde, gönülde bunların hepsi yaptıklarından sorumludur. Öyleyse insan şöyle bazen başını ellerinin arasına koyacak, böyle bir kendi kulağını çekecek yani. Evet, kendi kulağını çekecek insan. Kendi gözlerine şöyle bir bastıracak acaba. Evet, neler görüyoruz şimdi kıymetli kardeşlerim biz değil mi? Neler görüyoruz? Belki geçmişte gözlerimiz bu kadar büyük tehlikeler içinde değildi. Sadece belki sokakları görüyorduk belki. Ama şimdi her şey artık gözümüzün içine sokuluyor adeta. Her şey gözümüzün içine giriyor, her şey gönlümüzün içine giriyor. Öyleyse gözümüze girenleri, gönlümüze girenleri, kulağımıza gelenleri tekrar tekrar süzgeçten geçirmek durumundayız. Zaman zaman da kapatmak durumundayız. belki. Mümkünse kulaklarımızı kapatmak, gözlerimizi kapatmak. Tabii özellikle tasavvufi hayattaki bir tabir vardır seyri sülükte. Nazar ver kadem derler. Ne demek nazar ver kadem? Gözün daima önünde olacak. Ama şimdi gözümüz önümüzde olsa da birçok şey görüyoruz yani. Gözümüz önümüzde olsa da gözümüzü koruma şansımızı kaybettik adeta. Onun için olabildiği kadar belki ellerimiz, parmaklarımız gözümüzün üzerinde olması ihtiyaç halinden sonra belki de gözlerimizi daha da korumak gerekiyor. Bir kardeşimiz vardı, çok hoşuma gider. Der ki, hocam der, Allah Teala en korunaklı alanı gözlerimizi yapmış. Kapattın mı diyor, kirpiklerini kapanıyor diyor. Kulaklarımız öyle değil diyor yani, değil mi? Kulağımızı kapatmak için elimizi koyacağız. Veya kulağımıza bir tıkaç koysak bu defa normal hayatı devam ettiremeyiz. Ama gözümüzü istediğimiz an pancarı indirmek, istediğimiz anda kaldırmak gücünü Allah Teala bize vermiş ki hem hayatımız aksamasın hem de daha kolay koruyalım diye. Onun için bugün daha önceki sohbetlerimde söylediğim kıymetli kardeşlerim, parmaklarımızı koruyabilmek, gözlerimizi koruyabilmek. Eskiden genelde aman diyorduk, bir hadis-i şerif var. İki dudağının arasıyla iki ayağının arasını koruyana ben cenneti vaat ederim buyuruyor Allah'ın Resulü. Ama bugün belki biraz bunu genişletmek gerekiyor. Parmaklarını koruyabilen, gözlerini koruyabilen, dudaklarını koruyabilen insan elbette ki çok büyük bir manevi başarıyı elde etmiş oluyor. Gerçekten nefsini terbiye etmiş insanlar ancak bugün gözlerine tam sahip, parmaklarına tam sahip, dudaklarına tam sahip. Onun için de manevi terbiye dediğimiz nefis terbiyesi belki çağımızda çok daha önemli hale geldi kıymetli kardeşlerim. Çok daha önemli hale geldi. Ve insan bunu tek başına beceremiyor, başaramıyor yani. Destek almak gerekiyor. Bu işi başarmış insanlarla beraber olunca göz terbiyesinin, söz terbiyesinin, gönül terbiyesinin, kalp terbiyesinin nasıl yapılabileceğini insan zaman zaman böyle güzel modellerle görünce belki kendine kolaylıklar elde etmiş oluyor. Tek başına insan hepsini birden başaramıyor. Destek almak gerekiyor. Dolayısıyla tekrar ayet-i kerimeye dönersek tefsirinde şöyle buyruluyor. Bu ayet-i kerime insanın bilmediği bir konuda söz söylemesini, hüküm vermesini, bilgisizce davranmasını, bilmediği, tanımadığı kimseler hakkında ileri geri konuşmasını, daha hususi olarak yalancı şahitlik yapmasını, iftira atmasını, hasılı bilgi sahibi olmaksızın tahmine göre herhangi biri için maddi veya manevi zarara yol açacak şekilde konuşmasını, hareket etmesini yasaklamaktadır. Ayet bu. Evet. Ne kadar geniş bir bakış açısı var burada tefsirde, değil mi? Hususi olarak yalancı şahitlik yapma, iftira etme. Hasılı bilgi sahibi olmaksızın da tahmine göre ben öyle zannediyorum. Hayır öyle değil. Herhangi biri için maddi veya manevi zarara yol açacak şekilde konuşma, hareket etme. İnsan ancak şu üç vasıta sayesinde bilgi sahibi olabilir. Bunlar da kulak, göz ve kalptir. Evet. Kulakla bilgi sahibi olur insan, gözle bilgi sahibi olur, bir de kalben bilgi sahibi olur. Bunları yaratıldıkları gaye istikametinde en güzel şekilde kullanmak insanın en mühim sorumluluklarından biridir. Çünkü Allah Teala hesap günü insana bu azalarını nasıl kullandığını soracak. Bu azalar da dünyada neler yaptıklarından sorguya çekilecektir. Neydi ayet-i kerime? اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ O gün biz onların ağızlarına bir mühür koyarız, mühürleriz. Sen konuşma. Kim konuşacak peki? bizlere elleri konuşur. Ve tükellimuna eydihim. El nereye dokundu, ne yaptığını konuşur. Ve teşhedü ercülühüm. Ayakta nerelere gittiğinin şahitliğini yapar. Evet. Eroin kullanmaya gittim der, uyuşturucu kullanmaya gittim der. Camiye gittim, sohbet ettim gittim der. Ayak yalan söylemez yani. Bugün ayak yalan söylemez. El de yalan söylemez, göz de yalan söylemez. Evet. Dünyada söyleyebilir bazen ama o gün yalan söyleme gücü yok. Hiçbir uzvumuz yalan söylemez. Evet. Burada çok güzel bir iki rivayet var. Rivayete göre Ebu Ducane radıyallahu anh hastayken ziyaretine giden birisi onun simasının nur gibi parladığını gördü. Ona yüzün neden böyle parlıyor diye sordu. O da şu cevabı verdi. Benim iki amelim var. Bir, beni ilgilendirmeyen hususlarda susarım. İkincisi de gönlüm müminlere karşı suizandan daima uzak kalır. Evet, beni ilgilendirmeyen işlerde susarım. İkincisi de müminlere karşı suizanda, kötü zanda bulunmam. Bütün müminlere karşı daima hüsnü zan beslerim. Eğer yüzüm parlıyorsa, nuraniyet varsa bundandır. Ben bilmiyorum, dışarıdan kendi yüzümü görmüyorum diyor Ebu Ducane. Ama sen benim yüzümü nurlu görüyorsun. Ama benim de sadece iki amelim var. Bir, beni ilgilendirmeyen işlere karışmam. İkincisi de ben bütün müminler hakkında hüsnü zan sahibi olurum. Burada Ahmed-i Rufai Hazretleri'nden çok güzel bir menkıbe var. Buyuruyor ki Ahmed-i Rufai Hazretleri bir gün yolda çocuklara rastlamış. Çocuklar da kavga ediyormuş. Onları ayırıyor ve diyor ki birine sen kimin oğlusun diyor. Hepsi bu. Kavga ediyormuş çocuklar. Ayırmış. Çocuk şu karşılığı vermiş. Sana lazım olmayan şeyi ne yapacaksın? Kimin oğlu olduğum seni niye ilgilendiriyor ki yani? Hazret oradan ayrıldı. Fakat hep o çocuğun dediğini tekrar ediyor ve şöyle diyordu. Oğlum Allah sana iyilik versin. Bana edep öğrettin. Büyüklerin hali de bu. Üzerine gitmiyor yani. İşte, oğlum merak ettim sordum yani. Ne var bunda yani? Kimin oğlu olduğunu söylesen. Kıyamet mi kopacak falan demiyor. Sormuş. Cevabını da almış. Ondan sonra mesajı da almış yani. Çocuk bana bir edep öğretti diyor yani. Benim kimin oğlu olduğum seni ne ilgilendiriyor? İlgilendirmiyor. Öyleyse sorma. Yani ne kadar lüzumsuz sorular soruyoruz değil mi değerli kardeşler zaman zaman? Onun için Resulullah Efendimiz Allah sizin için üç şeyi de kerih görer buyuruyor. Ve ikrahu lekum kıyle ve kal ve kesrete sual ve idaatel mal. Allah sizin için dedikoduyu asla sevmez. Lüzumsuz soru sormayı da sevmez. Hatta ayet-i kerimede var yani. Bazı şeyler size açıklanmıyorsa onları sormayın diyor Cenab-ı Hak. Sahabe-i kirama. Hatta bir sahabe hac her sene mi diye sormaya başlıyor. Onun üzerine bu ayet-i kerime geliyor. Yani sorma Allah size diyor ki hac sene bir kere, hayatta bir kere olacak. Tekrar soru sormasın. O bir kereyi yapmaya bak yani. Onun için hakikaten soru sormak da bir edep meselesidir. Hani derler ya böyle tecessüs dediğimiz her şeyle ilgili ilgisiz her şeyi merak etmek bir fazilet değildir yani. Size lazım olan kadarını soracaksınız. Bazı maaşını sorar, evini sorar vesaire sorar da sorar. Kendisini ilgilendirmeyen. Onun için Resulullah Efendimizin yine çok bizlere örnek olacak hadislerinden biri min husni islamil mer'i terkuhu mala yani. Kendisini doğrudan doğruya ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi insanın İslami güzelliğindendir. İslami güzelliğindendir. Senin için zaruri bir bilgiyse onu sor. Ama merak ettim canım. Her şeyi merak etmeyin o kadar yani. Her şeyi merak etmeyin. Ne yazık ki insandaki temel sayıklardan biri de meraktır kıymetli kardeşlerim. Meraklarımıza da sınır koymak gerekiyor. Evet. Zaten merakımıza sınır koyamadığımız için birçok yanlış mecralara düşüyoruz. Özellikle sosyal medya vesaire gibi yerlerde merakımızı kontrol edemediğimiz için yanlış mecralara, yanlış sahnelere, yanlış yerlere girip çıkıyoruz. Fıtratımızda var merak. Demek ki insan işi olmayan şeylerle ilgilenmemeli, haddini bilmeli, Allah karşısında acziyetini de tadıp mütevazi olmalı. Bunun için de buyruluyor ki son ayet bu. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا Yeryüzünde büyüklük taslayarak da yürüme. Evet, yürüyüşüne de dikkat et. Çünkü kendini ne kadar büyük görürsen gör, ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin. Burada da insan alet-i ruhiyesi çok çok önemli. Cenab-ı Hak kalplerimize sahip olmaya muvaffak eylesin hepimizi. Kıymetli kardeşlerim, hadis-i şerifte buyruluyor, kim kendisini büyük görür, böbürlenerek yürürse, kıyamet günü Allah kendisine gadab etmiş halde onun huzuruna varır. Evet, çok önemli. Yani bazı insanların böyle işte makam sahibi oluyor belki, mevki sahibi oluyor, biraz parası oluyor, biraz ilmi oluyor, irfan oluyor, manevi tarafı oluyor. Yani böbürlenmek için, kibirlenmek için sadece madde değil. Bazısı da manevi hayatı kendisine kibir veriyor. Allah muhafaza eylesin. Tam tezkiye olmadıysa, tam terbiye olmadıysa bu defa maneviyatı Allah ile kendi arasında perde oluyor. Çok hassas konular bunlar kıymetli kardeşlerim. Gönlü söz geçirmek, gönlü terbiye etmek, iç alemi, hakikaten kalbin tasfiyesi, nefsin tezkiyesi dediğimiz hadise çok kolay değil yani. Bunun hemen vitamini yok. İlacı yok yani bunun hemen. Uğraşmak gerekiyor. Cehd etmek gerekiyor. Mücahede dediğimiz bir nefis mücadelesi yapmak gerekiyor. Farklı temrinlerden geçmek gerekiyor ki insan neticede kötülüklerden kurtulsun, güzelliklere ulaşsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir zamanlar biraz böbürlenerek yürüyen bir adamın başına gelenleri şöyle haber veriyor. Vaktiyle kendini beğenmiş bir adam, güzel elbisesini giymiş, saçını taramış, çalım satarak yürüyordu. Allah Teala onu yerin dibine geçiriverdi. O adam kıyamete kadar debelenerek yerin dibini boylamaya devam edecektir diyor Buhari'de bu hadis-i şerif. Evet. Onun için insan ne üzerindeki sırmalara, ne parmağındaki yüzüğe, ne cebindeki paraya, ne ilmine, ne irfanına böyle güvenip de insanlara çalım atmamalı. Evet. İnsana yakışan mütevazi olmaktır. Hangi konuda olursa olsun diğer insanlar da seninle birdir mütevazi olmak. Hele hele açılın ben geliyorum. Nasıl şöyle olsun, böyle olsun. Bu tip şeyler kıymetli kardeşlerim gayretullah'a dokunan şeylerdir. Evet. Daha önceki sohbetlerimde de arz ettim. Üç zümre asla veli olamaz diyor Ahmed er-Rufai. Bir kibirliler, ikincisi cimriler, üçüncüsü de ahmaklar. Bunun karşılığında bütün Allah dostları önce mütevazidirler. Celalli Allah dostu vardır böyle şeriattan dolayı. Ama hepsi mütevazidir. Hepsi mütevazidir. Ve bütün Allah dostları cömerttir yani. Neleri varsa verirler. Ve hepsi de o peygamberlerin fetane sıfatından daha çok nasip almışlardır. Yani zeki insanlardır. Neyin ne zaman yapılacağına karar verirler. Ve Yüce Rabbimiz şu ayetleri bitirelim. Küllü zâlike kâne seyyûhû inde rabbike mekruha. Bu yasaklanan hususlar var ya, ayet Allah Teala'nın ayeti kerimede ta baştan okuduğumuz yetimin malına yaklaşmayın, zina yapmayın, adam öldürmeyin, ondan sonra ölçüye dikkat edin gibi bütün bunlar var ya, yasaklanan bu tutum ve davranışların hepsi kötü olup Rabbinin nazarında asla hoş görünmeyen şeylerdir ve işte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Hikmetler bunlar yani. Bunların hepsi hikmettir. Sakın Allah'la beraber başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak da cehenneme atılıverirsin diyor. Kur'an bize hayat ölçüleri koyuyor. Hem gönlümüze, hem uzuvlarımıza, hem toplum hayatımızda nelere dikkat etmemiz gerektiğini Kur'an-ı Kerim bize, Cenab-ı Hak bizim anlayacağımız şekilde böyle madde madde tek tek kıymetli kardeşlerim yazıyor. Önümüzde bir Ramazan var. İnşallah önümüzdeki hafta onu konuşuruz. Öyleyse Ramazan'ı fırsat bilip Kur'an-ı Kerim'le inşallah daha çok buluşuruz. Kur'an hakikatlerine daha çok yaklaşmaya gayret ederiz efendim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.